Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek Abdullah İbni Mes'ud'un bize aktardığı rivayetlerle birlikteyiz. 3818. hadis-i şerif şöyle rivayet etti Hazreti Abdullah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, küçük görülen günahlardan sakının. Çünkü bu küçük günahlar birikerek sahibini helak eder, yok eder. Efendimiz böyle buyurdu. Ve ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda ashabına şöyle bir örnek verdi. Tabii ki şu anda bize de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu örneği veriyor. Issız bir yerde konaklayan topluluğun yemek vakti gelince içlerinden her birinin bir odun getirmesi ve bu şekilde yemeği pişirecek kadar yakacağın toplanması gibi küçük günahlar da toplanıp sonunda kişinin helakına sebep olurlar. Ya Rabbi sen bizi koru. Elbette Allahu Teala'nın sakın dediği şeylerden sakınmak takvadır. Ve kulluğumuzun merkezinde bu vardır. Allah'ın arzula dediğini, sev dediğini sevip arzulayacağız. Çekin, sakın, gitme dediği şeylerden de uzak duracağız. Bunların başında şirk geliyor. Çünkü Allahu Teala'nın affetmediği büyük günah o. Onun dışındakileri affedeceğini bize Nisa suresinde Rabbimiz ifade ediyor. Fakat büyük günahların da büyük tövbeleri, vazgeçişleri olacak Allah'ın izniyle. Ama bunun dışında insanın önemsemediği, küçük gördüğü, basit bulduğu günahlar vardır ki hatalar, gözün, elin, kulağın, midenin, kalbin, ayakların işlediği, şehvet unsurlarının yaptığı şeyler vardır. Allah'a dair olmasa da Allah'ın kullarına karşı işlenen bir takım günahlar olabilir bunlar. İşte bu günahları önemsemez insan fakat bir bir toplanır ve insanı helak eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla günahın küçüğünden ya da büyüğünden sakınacağız, uzak durmaya gayret edeceğiz gücümüzün yettiği kadar. Eğer işlediysek onu bir kötülük noktasında gördüysek, bildik, anladıysak, çünkü günahı fark edebilmek de büyük bir fazilet, berekettir. İnsan bazen günahın ne olduğunu anlayamaz bile. Hemen bir iyilik yapıp o kötülüğü savacağız. Tövbe edeceğiz, vazgeçeceğiz, affet Allah'ım diyeceğiz. Ve fark edemediklerimiz için de zaten bundandır ki gün içinde istiğfarda bulunacağız. Değilse bu günahlar hayatımızda kaldığı sürece birikiyor ve birbirini tetikleyen bir dalga haline gelip hayatımızı alt üst edebiliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok hoş bir örnek verdi. İnsanlar bir yerde toplandılar. Issız bir yoldalar. Bir kamp ateşi yakacaklar. Herkes bir dal, bir çöp getirdi. Topladı bir araya. Bir kucak odun yığıldı. İşte onu yaktılar. Günahlar da böyledir. Önemsemezsin ama toplanır toplanır. Bütün bir hayatı etkileyen bir büyük günahtan daha fazla iş görebilirler. Öyleyse günahın küçüğünden de büyüğünden de Allah'a sığınıyor ve vazgeçmek için çabalıyoruz. Allah'ın yardımını da ondan istiyoruz. 3820. rivayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet günü ümmetimden seni görmeyenleri nasıl tanıyacaksın diye sorulunca onlar abdest almalarından dolayı abdest uzuvları nurlu olanlardır buyurdu. Abdullah İbni Mesud bize bu Efendimiz'den gelen müjdeli haberi aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde okuyorum 3820. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme görmediği, ümmetinden görmediği kimseleri kıyamet günü nasıl tanıyacaksın diye sorulunca onlar abdest almalarından dolayı abdest uzuvları nurlu olanlardır buyurdu. Dolayısıyla o gün öyle tanınacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Allahu Teala secde izinden onları tanırsın demişti. Yüzlerinde secdenin, kulluğun izi var. Bu izlerden birisi de abdestin izidir, nurudur. Demek ki kulluk insan üzerinde böyle bir nur oluşturur. Günah da insan üzerinde böyle bir kir oluşturur. Rabbim korusun. Hatta şöyle bir bilgi hatırlıyorum. İnsanlar kapalı olarak, gizli olarak günah işleseler bile dostlarının basiretli, firasetli Müslüman kardeşlerin yanına gittiklerinde onlar onun yüzünde bu günahın eserini hissederler, bilirler. Kulluk da böyledir. Yani insanların gizli yaptıkları sadakalar, ibadetler, kulluklar onların hayatına başka bir güzellik, başka bir aydınlık katar. Bunu insanlar hissederler, bilemeseler bile anlarlar. Ve kıyamet günü de işte bu ibadetlerimiz, bu kulluğumuz, özellikle Efendimizin söylediği gibi abdestimiz bizi nurlandıracak. Öyleyse abdestli olmaya gayret ediyoruz Rabbimizin izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve 3821. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gecenin 1/3'ünden sonra Allah dünya semasına, göğüne iner. Sonra gökyüzünün kapılarını açar. Ardından Allah elini rahmet kapılarını açarak, bu parantez içerisinde, yani Allahu Teala elini açar ve der ki isteyen yok mu? İstediğini vereyim buyurur. İsteyen yok mu? İstediğini vereyim. Allahu Teala'yı konuşuyorsak detay konuşmadan söylüyoruz. Allahu Teala elini açar dediyse Allah elini açar, ama nasıl? Ben Allahu Teala'nın neyini biliyorum ki onun tanıttığının dışında? Elini bileyim, arşı bileyim, kürsüyü bileyim. Allahu Teala ile ilgili konularda yakin bir imanla iman ediyoruz. Ya Rabbi sen kendini kitabında, peygamberinin dilinde nasıl bize aktardıysan sen öylesin diyeceğiz. İşte Allahu Teala rahmetini yansıtacak, bize verecek, ulaştıracak. Tövbe edenlerin tövbesini, ihtiyacı olanların ihtiyacını, sıkıntısı olanların sıkıntısını gidermek için Allahu Teala istiyor ve diyor ki yok mu isteyen? İstediğini vereyim. Bu kadar cömert, bu kadar kerim bir Rabbimiz var ve biz bu kadar gafil olarak ondan uzak durmaya çabalıyoruz. Rabbim bizi korusun. Onun ikramını alan uyanık müminlerden olmayı hepimize Rabbim lütfetsin. Öncelikle bu hadis-i şerif vesilesiyle duamız bu olsun inşallah. Müslüman Allahu Teala'nın rahmetinin kendisine yakın olduğunu hissedecek, fakat bunu isteyecek bir gönle ve beyne, akla, isteğe, vicdana sahip olacak. Mevla'dan da biz bunu istiyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3822. hadis-i şerif. Kerim bin Ebu Hazim, ninesi, Ahmes kabilesinden bir hanım, Selma binti Cabir'in şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kocası şehit edilince Selma'nın, Abdullah İbni Mesud'a gidip, ben kocası şehit edilmiş bir kadınım. Erkekler bana talip oldu. Ancak ben kocama kavuşuncaya kadar evlenmeyi kabul etmedim. Ben ve o bir araya geldiğimizde benim onun cennetteki, parantez içerisinde söylüyorum, eşlerinden biri olmamı ümit ediyor musun diye sorunca, bir alime soruyor bir bilmeyen ve ümidi var. Kocası şehit olmuş. O da onun ardından evlenmeyerek öldüğünde kocasının hanımı olarak cennette yine hayatlarını devam ettirebilecek mi? Bunu soruyor. Kime? Abdullah İbni Mesud'a. İbni Mesud dedi ki evet. Evet, bu olacak. Bunun üzerine yanındaki bir adam ona, seninle oturduğumuz günden beri böyle bir şey dediğini duymadık. Çünkü kesin bir şey gibi konuşuyor. Kıyamet gününde cennete ya da cehenneme nereye gideceğini kimin bilebiliriz ki? Böyle bir bilgimiz var mı? Bundan dolayı Abdullah İbni Mesud gibi birinin böylesi bir ifadesine şaşırdı yanındaki talebesi. Seninle oturduğumuz günden beri böyle bir şey dediğini duymadık deyince Abdullah İbni Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden cennette bana en çabuk kavuşacak olan kadın Ahmes'ten bir kadındır buyurdun işittim karşılığını verdi. Ümmetimden cennette bana en çabuk kavuşacak olan kadın Ahmes'ten. Ahmes neydi? Arap kabilelerinden birisi. Ahmes kabilesinden bir kadındır buyurduğunu işittim karşılığını verdi. Ben bu kadının o olduğunu zannediyorum demek istiyor Abdullah İbni Mesud. Böyle bir şehidin ardından böyle bir sadakatle, iffetle duran bir hanımı işaret ediyor ki çocukları olup kocası ölen bir kadın sabrederse onun cennete gideceğiyle ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de zaten başka bilgileri de biz yine sahabe-i kiramdan ve Abdullah İbni Mesud'dan öğreniyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3823. hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdin, ahlakımı da güzelleştir diye dua ederdi. Allah'ım yaratılışımı güzelleştirdin, ahlakımı da güzelleştir. Aynaya bakıyoruz, beğeniyoruz Rabbimizin bize verdiği yüzü, gözü, vücudu diyelim ki. Gerçi şimdi insanlar öyle bir kaporta derdine düştü ki Allah'ın yarattığı yüzü de beğenmiyor. Ona verdiği sima da onun hoşuna gitmiyor. Burnu biraz kaldıralım, yanakları biraz solduralım, dudakları biraz gerdirelim diye uğraşıp duruyor. Böyle farklılık var. Çünkü hayatı Allah'a sorarak yaşamayan bir dünya içindeyiz. Allah-u Teala'nın yarattığı evrene, dünyaya müdahale ediyor. Şehirler Allah-u Teala'nın isteğinin dışında şekillendiriliyor. Bedenler de Allah-u Teala'nın istediği şeklin dışına sokulacak. Ekin ve nesli bozan bir yapılanma var. Şimdi bunun bizim hayatımıza yansıması elbette farklı oluyor. Fakat mümin bir yürek Allah-u Teala'nın yarattığı ve kendisine verdiği nimeti sevinçle kabul eder. Ve der ki Rabbim boyum posum sen verdin, elim yüzüm sen verdin, gözüm kulağım sen verdin ve bunları sen çok güzel var ettin. Yaratılışımı güzel yaptın Allah'ım. Ne olur ahlakım da güzel olsun Allah'ım. Seni sevdiğin, beğendiğin, razı olduğun bir ahlakı bize ver diye dua edeceğiz. Ahlakımı da güzelleştir. Çünkü nice güzeller var ama ahlakı para etmez. Nice yakışıklılar var. Fakat ahlakı, davranışları, ilişkileri zorbaca. Allah muhafaza eylesin. Güzel ahlak, Peygamber aleyhissalatü vesselama verilen nimetlerin en güzellerinden birisi. Ve o, bu ahlakı tamamlamak üzere gönderildi. Onun getirdiği bilgilerin tamamıyla, yani hadis-i şerifler, onun sünneti, Kur'an'ın ayetleri, bizim ahlakımız olmalı. Böyle bir ahlak bizi cennete götürecek. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3824. rivayet de şöyle. Ebu Ubeyde babasının şöyle dediğini rivayet etmiştir. Yaralı olan ve ayağı kesilen Ebu Cehil'in yanına gittim. Kılıcımla ona vurmaya başladım. Ama ona bir şey yapamadım. Kim bunu yapan? Abdullah İbni Mesud. Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda feci yaralanmış, yere düşmüş ve Abdullah varıyor yanına, ona kılıcıyla vuruyor. Ebu Cehil de kendini kılıcıyla savunuyor oturduğu yerden ya da yattığı yerden. Sonunda kılıcını aldım, kendisine onunla vurup öldürdüm. Sonra Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gidip Ebu Cehil öldürüldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu, onu gördün mü? Evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki defa Allah için söyle. Doğru mu söylüyorsun? Allah için söyle. Doğru mu söylüyorsun deyince ben evet, evet cevabını verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydi gidip ona bakayım dedi ve gitti. Yanına vardığı zaman güneşin onu bozduğunu gördü. Sıcak bir gün vücut bozulmuştu. Emrederek onu ve arkadaşlarını Bedir kuyularından birisine attılar. Kuyuya atılanlar o gün lanetlenmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu, yani Ebu Cehil'i kastediyor, bu ümmetin firavunuydu. Bu Ebu Cehil, bu ümmetin firavunuydu buyurdu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. 3828. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytandan, onun hemzinden, nefesinden ve nefhasından Allah'a sığınırdı. İbn-i Mesud dedi ki, şeytanın hemzi mute denilen bir çeşit delilik, nefesi, üfürüğü, şiir, nefhası ise kişiye kibirli olmasını telkin etmesidir. Abdullah İbn-i Mesud, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeytana dair bu üç hamleden bu şekilde bize bahsetti, açıkladı. Şeytanın hemzi denilen şey, ruha gelen psikolojik problemler, sıkıntılar. Şeytan bunlarla evhamlar veriyor. İnsanı sanki deli divane ediyor. Ruhu daralıyor. Yüreği sıkıntıyla, kasavetle doluyor. Anlayabildiğim kadarıyla şeytan böyle sözler söylüyor. Akla, fikre, kalbe böyle bir takım vesveseler veriyor ki insanın akli melekeleri yerine gelmiyor, etkiliyor. Bugün galiba dünya medyası ve gözle hitap eden diziler, filmler, kulağa hitap eden şarkılar, şiirler, sözler, eğitim bilgilenmeleri, yıllarca insanların zorla aldıkları bilgiler, bir ideolojinin, bir felsefenin, bir dünya düşüncesinin, yani Allahu Teala'nın istemediği tüm bilgilenmelerin şeytanın hemzi olarak, nefesi olarak, nefhası olarak insana girmesidir. Kulağımızdan, gözümüzden, kalbimize süzülen şeytani bir ihva var. Bununla kandırılıyoruz. Ve düşünün, insanlar korkmaması gereken şeyle öyle korkuyorlar, öyle korkutuluyorlar ki kimi zaman dışarıda kalıyoruz, kimi zaman içeri giriyoruz. Deli gibi oluyor insanlar. Birileri kilometrelerce, hatta binlerce kilometre öteden bir şey söylüyor. Bir bakıyoruz ki bizim sokağın kızları onların dediği gibi giyinmeye başlıyor. Onların dediği gibi korkmaya başlıyor. Onların dedikleriyle ürpermeye, onların dedikleriyle coşmaya başlıyor, koşmaya başlıyor. Heyecanlarımızı kontrol ediyor birileri dünyanın bir tarafından. Zevklerimizi kontrol ediyorlar sanki, Allah korusun. İşte Mekke toplumunda belki bu bir tür delilik, bir tür şiir, bir tür kibirdi. Ama içinde yaşadığımız toplumda da bunu böyle anlayacağız. Çünkü şeytan kimi kullanıyor? İnsanlardan ve cinlerden onun bir ekibi var. Hizbuş şeytan dediğimiz ve onlarla saldırıyor. Minel cinneti ve nas olarak insan üzerine gelmekte. Ve sonuç kibirleniyor insan. Allah'a yok sayarak, insanları horlayarak bir hayat yaşayacak. Kalbi ve kafası sadece bunlarla doluyor. Mevla korusun. Peki bu nasıl koruyacağız kendimizi? Şeytandan nasıl bir eûzü çekeceğiz? Biliyorsunuz, şemsiye ile birlikte yağmurun altında dursak, Allah'ım ne olur ıslatma beni desek, ama o yağmur bizi ıslatır şemsiyeyi açmaz isek. Dolayısıyla bizim bir amele de ihtiyacımız var. Dua bir ameldir de aynı zamanda. Dilin duası var, kalbin duası var, eylemlerin de duası var. Tövbe de böyle, istiğfar da böyle, istiaze de böyledir. Allahu Teala'ya karşı yardım talebinde bulunup Rabbim bizi koru deyişimiz de böyledir. Şimdi şeytanın tüm bu evhamlarından, vesveselerinden, fısıltılarından, nefesinden, nefhasından, hemzinden korunmamız Allah'ın kelamıyla mümkün olacaktır. Kur'an'la birlikte olan Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle birlikte olan Müslüman, Allah'ın zikrini gündem yapan bir Müslüman, şeytanın bu durumundan uzaklaşacaktır Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3832. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Müslüman olduğunu ilk açıklayanlar 7 kişiydi. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ammar, Ammar'ın annesi Sümeyye, Süheyb, Bilal ve Miktat'tır. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi amcası Ebu Talib'in himayesi ile Ebu Bekir'i de kavmi sayesinde müşriklerden korumuştu. Ancak diğer kişiler müşrikler tarafından yakalanmış ve demir zırhlar giydirilerek güneş altında tutulmuştu. Bilal dışındakilerin hepsi müşriklerin dediklerini kabul etmişti. Bilal canını Allah yolunda feda etmeyi kolay bir şey görmüştü. Kavmi de onu öldürmenin kolay bir şey olduğunu görünce onu Mekke çocuklarına teslim ettiler. Ve çocuklar onu Mekke tepelerinde dolaştırmaya, sürüklemeye başladılar. Bilal sürekli Allah birdir, birdir buyurdu. Ehad, ehad diyordu. Biliyorsunuz Bilal'in bu sesi, bu söyleyişi daha sonra Bedir'de Müslümanların paralası oldu. Bedir mücahitleri Bilal'in o işkencede söylediği cümleyle cihada kalktı. Ve Allah böylece zafer verdi. Ehad, ehad dediler ve Allah bir, Allah bir diyerek haykırdılar. Bilal'in mazlum olarak söylediği, daha sonra Müslümanların zafer ile söyledikleri bir kelime haline geldi dillerinde. Ki bu kelime bütün hayat bölümlerinde bizim için en anlamlı cümledir, kelimedir. Ağzımızdan düşmeyecek, gönlümüzden düşmeyecek ve bizi dünya hayatta izzetli, ahiret hayatında da cennetle şereflenen kul haline getirecek olan kelime budur. Rabbim Bilal gibi köle olduğu halde, Mekke tarafından aşağılandığı halde, öldürülmesi kolay görüldüğü halde, o da ölmeyi kolay gördüğü halde bu iman izzetini taşıyan kullarından eylesin bizi de. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz. Efendimizden gelen bu şerefli sözlerle tanışmak, onlarla buluşmak, onları dile koymak ve size doğru onları söylemek ne hoş bir vazifedir, bir görevdir. Rabbim kitabının sözcüsü kılsın bizi. Peygamberinin de elçisi kılsın ki bununla şereflenelim. Başka bir şeref bize şeref olarak yansımasın. İzzet mi arıyoruz, şeref mi arıyoruz? Allah'ın dininin sözcüsü olmaktan daha büyük bir şeref olabilir mi? Böyle devam edeceğiz. Okuyacağız ve siz de okuyacaksınız. Kendime okuyacağım, size okuyacağım. Kendinize okuyacaksınız ve başkalarına okuyacaksınız. İşimiz bu, derdimiz bu, hemimiz, gayretimiz bu. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 3835. hadis-i şerif Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir yolculuk sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konaklayınca Müslümanlardan biri çalılığa gidip kaya kuşu yuvasından iki yumurta aldı. Kaya kuşu da gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının başları üzerinde kanat çırpmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içinizden bu kuşu üzen kim diye sorunca içlerinden bir adam yuvasından yumurta almıştım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları yerine koy buyurdu. Merhamet sahibi olan Rabbimiz, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz merhametli bir peygamber gönderdi müminlere ama hayvanlara ama bitkilere, bütün varlığa. Çünkü din merhametten oluşuyor ve ancak bu din yaşanırsa merhamet dünyaya hakim olur. Çünkü evrende Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın merhametiyle dönmektedir her şey, oluşmaktadır. Sadece zulmeden insan Allah-u Teala'nın kendisini ahsen-i takvim olarak var kıldığı ve merhametini en çok tattırdığı varlık Allah-u Teala'ya isyan ettiğinde esfel-i safilin olur. Aşağılık bir hale düşer ve merhametsiz bir gönül, bir vücut, bir toplum meydana getirir. Zulmeder, Rabbine karşı zalimleşir, şirk koşarak halka, insanlara zulmeder, haksızlık yapar. Varlığa karşı da acımasız olur. Ama mümin böyle değildir. Bir kaya kuşunun bile yuvasına saldırılmaz, ona karşı merhamet içinde olacaktır. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. 3838. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud'un şöyle rivayet ettiğini okuyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Efendimiz buyurdu ki, davete icabet edin, hediyeleri geri çevirmeyin ve Müslümanları dövmeyin. Davete icabet edin. Tabi Allah ve Resulünün memnun olduğu, razı olduğu davetler olacak bunlar. Bu davetlere kulluğumuza aykırı olmadıkça icabet edeceğiz. Davetlere, çağrılara uyacağız. Hediye verildiğinde yine bu hediyeler imanımı satın alan hediyeler değilse, hocalığımı satın almak için hediye vermiyorsa adam bize, değil mi? Yani insanlar bazen birbirlerinden kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla hediye verirler. Ya da kapitalist sektörlerde müşteri çekmek adına hediye yapılır. Kapılarda durulur. Bir takım promosyonlar adı böyledir, verilir. Şimdi hediye sırf Allah rızası için bir gönül alma adına var olanından paylaşıyorsa bu ne güzeldir. Hediye geri çevrilmez. Hediye edene de mutlaka hediye verilir. Karşılık verilmeye çalışılır. Yok ise yani iyice karşılığını verdim deyinceye kadar dua edeceğiz dostumuza, bize iyilik yapana. Bir de Müslümanları dövmeyeceğiz. En büyük hediye de budur aslında. Yani başkalarına zulmetmeyeceğim. Kötülüğün başkasına yansımayacak. Hayrın en büyüğü de budur. Başka hayır yapamıyorsan hiç olmazsa zorbalık yapma, kötülük yapma, insanları ezme diye anlayalım bu hadis-i şerifin bu bölümünü de inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 3839. rivayet de okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mümin insanları ayıplayan, lanetleyen, çirkin söz söyleyen ve hayasız kimse değildir. İbn-i Sabık isimli ravinin rivayeti şöyle. Mümin insanları ayıplayan ve lanetleyen kimse değildir. Tan edici değil, lanet edici değil. Dili sürekli bozuk cümlelere alışmış. Sürekli kötü söz söylüyor, hakaret ediyor. Ağzı çok affedersiniz kanalizasyon gibi. Kelimeler bu şekilde. Yani onun övgüsünde bile sövgü var. Söverek övüyor insanları. Bunda da bir şey yok. Çocuklarına bile yaramaz diyor. Basit gördüğümüz kelimelerden. Oysa yararlı olacak bir çocuk bu. Yaramaz çocuk diyoruz. Ve kelimenin ne tarafa doğru gittiğini de çoğu zaman fark etmeden söylüyoruz bunları. Mümin insanları ayıplayan değil. Ayıplamayacağız. Hor görmeyeceğiz. Küçük görmeyeceğiz insanları. Ayıbını araştırırsan ayıbını görürsün. Çünkü herkes ayıplıdır zaten. Çünkü herkesin kulağında bir şey var, burnunda bir şey var, ağzında bir şey var. Her birimizin kusurları var. Allah-u Teala bizi böylece yarattı. Dolayısıyla ayıplayıcı olmayacağız. Sende olan şeyden dolayı niye ötekisini ayıplayacaksın? Lanetlemek yok. İnsanlar böyle filmlerde seyrettikleri gavur toplumlarının adetleriyle dillerini dolduruyorlar. Çünkü hani onu görmüş, onu işleyecek. Lanet ediyor, çirkin sözler söylüyor, edepsiz, cinsel içerikli konuşmalar. Velel fahiş diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ağzından bu tür şeyler de çıkmayacak. Hayasız bir kimse değil. Bugünkü tabirle sürekli cinsel ifadeler, içerikler, bununla gülüşmeler, bununla güldürmeler, sapkın hareketlerle insanlar birbirlerini komiklik yapmaya çalışıyor. Müslümanın da şakası vardır. Müslüman da güldürür, güler belki ortamda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle şakalaşmış. Ama hokkabazlık yok, madrabazlık yok. İnsanları etkilemek adına sürekli böyle şaka yollu bir hayat yok. Sürekli alay birilerini eleştirerek, söz söyleyerek, laf sokarak falan diyorlar ya şimdi. Böyle bir ifade Müslümana yakışmaz diyor Peygamberimiz. Ağzımızı düzeltiyoruz velhasıl. Ağzımız pislendiyse temizleyeceğiz. Abdest alalım. Ağzı temizleyen en güzel şey Allah'ın kelamıdır. Onu koyalım ağzımıza, onu okuyalım. İnşallah zikredelim Mevlamızı. Ve bu özelliği varsa Müslümanın, ağzı bozuksa düzeltmeye çabalayacak, uğraşacak, istiğfar edecek. Rabbim inşallah yardım edecek. Ahlakımız da güzelleşsin diye bugünkü okuduğum hadis-i şeriflerde geçti ya. Yüzü güzel ama ağzı neler neler dolu olmayalım. Düzeltelim inşallah. Düzeltmek için de kitapla birlikte olacağız. Kur'an'la birlikte olacağız inşallah. Rabbim ağzı güzel, gönlü güzel, sözü güzel, özü güzel Müslümanlardan kılsın bizi. Kitabından ve sünnetinden peygamberinin ayırmasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.